Ayrım 48, sayfa 366. Ali Nihat'ın sanat eserine hüviyet veren unsurlar hiç değişmiyor. Dipnot 35. Sözü ile Orhan Şaik Gökyay'ın 7 asır müddetle hiç değişmeyen mazmunlar. Dipnot 36 belirlemesi de gösteriyor ki bu edebiyatın tabi olduğu, sanatçılarını da kendi içlerinde bağlayan daha genel bir gerçeklik vardır. Soyutlamanın seyri de bir bakıma onun çizdiği rotaya göre yürümektedir. Dipnot 35. AG S 62. Dipnot 36. Orhan Şaik Gökyay, Kahramanlık Edebiyatı, Uludağ Dergisi, Haziran 1937, N14 S1. Burada soyutlamayı haklı değil, hatta gerekli kılan ikinci noktada şudur. Tasavvufu en kısa yoldan, tasavvuf tevhiddir diye tanımlıyorlar. Dipnot 37. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, S7. Tevhid de birlemek anlamına geliyor. Ali Nihat'ın İzmirli İsmail Hakkı'dan aldığı bir bölümde, tevhidi ilminin ilim ve kavilde, parantez aç, bilgide ve sözde, kapa, tevhid, tevhidi ameliğinin de talep, irade ve kasıtta, parantez aç, istemekte ve yönelmekte, kapa, tevhid olduğu belirtiliyor. Dipnot 38. AG S 8. İki nolu dipnot. Bütün bir çevreyi kapsayan bu tevhid, hem bilgi hem amel, hareket olarak hayatın her iki cephesinde belli bir takım tasavvuf umdeleriyle bu birlemeyi gerçekleştiriyor. Söz gelimi, divan edebiyatı şairleri hep aynı vasıfta bir güzeli sevmişlerdir. Dipnot 39. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S-153. Orhan Şaik Gökyay, gözünün rengi, saçlarının örgüsü, yüzünün güzelliği, çenesinin çukuru, belinin inceliği hiç değişmeyen bir sevgili, dipnot 40 şeklinde kavramı biraz daha açıyor. Orhan Şaik Gökyay, Kahramanlık Edebiyatı, Çığır Dergisi, Ocak-Şubat 1938, N61-62, S20. Burada en önemli gerekçe, bazılarının platonik olarak değerlendirdiği, dipnot 41, divan edebiyatındaki aşk ve sevgi kavramlarının konumudur. Dipnot 41. Görülüyor ki Fuzuli'nin aşkı tamamen platoniktir. Fevziye Abdullah Tansel, Fuzuli'nin gazellerine dair. Edebiyat Fakültesi, Talebe Mecmuası, Mayıs 1934, N1, S21. Bu konuda Ali Nihat, İmam-ı Gazali'nin Kimya-i Saadet adlı kitabına dayanarak şu bilgileri veriyor. Hüdayi Teala'nın muhabbeti herkese farz-ı ayındır. Nitekim bir hadis-i şerifte Allah'ı ve Resulünü her şeyden ziyade sevmeyenin imanı sahih değildir denir. Lakin Allah sevgisi nasıl olabilir? Hatta bunun ne derece müşkül olduğunu bilen bir taife Allah sevgisini inkar etmiştir. Halbuki Allah sevgisi mevcut ve tabidir. Bunu ispat için muhabbetin manasını söyleyelim. Muhabbet, güzel olan şeye tabiatın meylidir. Bu meyil kuvvetli olursa ona aşk derler. Dipnot 42. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyhi Divanını Tetkik, S9. Sayfa 367. Bu vasıfları hiç değişmeyen tabiattaki herhangi bir kadını ifade etmiyor. Ondan bir takım malzemeler alsa bile anlatılmaya çalışılan Allah sevgisidir. Onu platonik kabul edenler yine de kadın imajından koparamayanlardır. Halbuki İmam-ı Gazali'nin de ifade ettiği gibi İslam kültüründe asıl tabii olan bu Allah sevgisidir. Allah'ın bir adı da Hak'tır. Hak, hakikatin kendisidir. Yani hem asıl tabii hem de asıl hakikat, gerçek Allah'tır. Divan edebiyatı sanatçıları işte bu tabii ve hakiki olanı anlatmak için bu dünyaya ait olanları bir malzeme olarak kullanmışlardır. Onları da soyutlamak zorunda kalmışlardır. Böylece bir amacın farkına varan Hasan Ali, bu şairler için ehemmiyetli olan gördükleri varlıkların kendi duyguları üzerinde kalan izleri değil, belki imalarında yaptıkları tedailerle zihni bir müdahale ve tenasüp yapmaktır, diyor. Dipnot 43. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatı'na Toplu Bir Bakış, S-153. Daha sonra bu bakımdan divan edebiyatı büyük duyguları ve tabii hayatı anlatamamıştır. Dipnot 44, AG-S-153 şeklinde bir sonuca varıyor. Onun kendi gerçeği ve tabiisi bu dünyadır, çevremizdir, görünendir. Divan edebiyatında ise asıl anlatılacak hakikat daha başkadır. O yüzden divan edebiyatı sanatçıları gördükleri varlıkların kendi duyguları üzerinde kalan izlerini değil, asıl hakikati çağrıştırabilecek yanlarını alarak zihinlerinde var olanı anlatmaya çalışmışlardır. Yani görünen çevreden bütünüyle koparmak, apayrı bir çevrenin anlatımını araç, malzeme yapmak durumundadırlar. Görünen çevreden soyutlanarak alınan malzemeyle kendi içlerindeki hakikati anlatmaya, bu bakımdan yalnızca bir soyutlamadan öte, soyut bir çevre kurmaya özen göstermişlerdir. Bu çevre elbette hiç değişmeyen vasıflara sahip olacaktır. Çünkü onun da kendine göre bir özelliği, hem de herkese göre aynı olan bir özelliği vardır. Sayfa 368. Herkesten kasıt, aynı kültür çerçevesi içinde bulunanlardır. İmam Gazali'nin sözünü ettiği Allah ve Resulünü sevme, İslam dininin gereklerinden olduğu için, bunun anlatımında kullanılacak bir takım kavramlarda ve benzetmelerde de bir ortaklık bulunacaktır. Aynı vasıftaki sevgili, bu yüzden yapmacık bir yapı değil, ideal bir yapı özelliği taşımış olacaktır. Mazmunların taşıdığı birikim ve kemal, ideal yapının anlatımında işe yarayacaktır. Divan edebiyatının soyut olduğunu açıkça söyleyenlerden Vasfi Mahir, garplı müşahhastan anlar. Bu mücerret duygu ve fikir hülasasını onun gözünün önünde açmak, yaymak, canlandırmak lazımdır, der. Dipnot 45. Vasfi Mahir Kocatürk. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı. Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936. N61, S200. O, daha çok gazel ile tiyatro arasındaki açık farka dikkat çeker. Şarklı bütün dünya ve hayata bakmış, görmüş, düşünmüş, halletmiş, duygunun ve fikrin özünü alarak küçük bir gazelin içine sıkıştırmıştır. Garplı ise bir sahne kursun, birçok insanları giydirsin, kuşatsın, kavga ettirsin, seviştirsin, konuştursun. Garplı bunu gözüyle görsün. Birkaç saat seyretsin, o zaman anlayacaktır. Dipnot 46. AG-S-200. Buradaki fark açıktır. Garplı hayatı olduğu gibi eser haline getirir. Bu hayatın taklidi sayılır. Somut oluşu bu aynalıktan kaynaklanır. Eserin karşısındakine hiçbir anlayışını kullanma, zorlanma imkanı bırakmaz. Hayat ve tabiat olduğu gibi karşısındadır. Sayfa 369. Divan edebiyatında ise küçük bir gazelin bünyesinde toplanmış, teksif edilmiş bir hayat ve tabiat vardır. Hatta eğer maksut eserse Mısra-i Berceste kafidir diyen bir anlayış söz konusudur. Vasfi Mahir bu soyutluğu divan edebiyatının bir kültür edebiyatı oluşuna bağlıyor. Dipnot 47. AG-S-200. Çünkü bu sanatçılar hayata ve dünyaya kendi kültürlerinin penceresinden bakma, ona göre yorumlama ve bu yorumlarını da sanat eseri olarak ortaya koyma durumundadırlar. Onlar garplının eser olarak takdim ettiğini daha gerçeğiyle hayatta görmüşler, tetkik etmişler, süzmüşler, hülasasını çıkarmışlar ve hükümlerini vermişlerdir. Dipnot 48. AG-S-200. Sonuçta teksif edilmiş bir eser ortaya çıkar. Dipnot 49. AG-S-201. Onların eserlerine almadıkları yerler çerçöptür. Dipnot 50. AG-S-201. Kültürlerinin yardımıyla hayatta ve dünyada yaptıkları bu ayıklama, divan edebiyatını bir kültür edebiyatı ve aynı zamanda soyut kılmaktadır. Sabahattin Eyüboğlu, Frankler'in öz şiir, parantez aç, P-O-E-S-I-E, P-U-R-E, kapa, dedikleri sanat türüyle divan edebiyatı arasında bir ilgi kuruyor. Ali Nihat'ın teksif olarak gördüğünü Eyüboğlu, manaların hendesesi ve kelimelerin nizami içinde tekevvün etmekle beraber manaları ve kelimeleri aşma, akıldan çok ruha hitap etme olarak değerlendiriyor. Dipnot 51. Sabahattin Eyüboğlu. Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş. İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S35. Vasfi Mahir'in çerçöpü attıktan sonra geriye kaldığını söylediği öz, hülasa, Eyüboğlu'nda özcülük olarak vardır. Frank'lerin özcülüğü ile Yahya Kemal'in şiirleri için geçerli olan özcülük ona göre çok farklıdır. Yahya Kemal'in özcülüğünü eski Türk şiirine bağlamak gerekir. Dipnot 52, AG, S35. Bu, divan edebiyatının özcülüğü soyutluğudur. Divan edebiyatını anlatırken bir alem yaratmış adam ifadesini kullanan Eyüboğlu, onların kendi hakikatleri çerçevesinde oluşturdukları görünen çevreye göre soyut ama kendi hakikatlerine göre somut yapının farkındadır. Çünkü o bir alem yaratabilmiştir. Dipnot 53. AG S37. Sayfa 370. Bu alemin kendisi soyuttur ama o alemin içinde yer alan unsurlar ona nispetleri bakımından somutlaşmışlardır. Burada soyutluğu aşkın bir konum vardır. Divan edebiyatında görünen dünyanın ve hayatın aynen verilmemiş olması o aleme ulaşmak içindir. Bu mükemmele ulaşma zorunluluğu görünen çevreden ayrılmayı gerekli kılmıştır. Vasfi Mahir, Fuzuli'yi konu edinen bir yazısında daha çok Fuzuli ile ilgili ama divan edebiyatının diğer büyük şairlerini de içine alabilecek şekilde şunları söyler. Fuzuli'nin mısralarından gelen feryatlara bakarak onu boyuna ağlayıp sızlayan bir adam sanmak yanlıştır. Filvaki onun eserleri baştan başa inilti ve ızdırapla doludur. Fakat o bu alemin içinde değil üstündedir. Tanrı yarattığı alemin içinde yer almaz. Onu yukarıdan gururla seyreder. Bir müellif nasıl yazdığı piyesin içinde yaşayamazsa, divanındaki mısralar da Fuzuli'nin gündelik hayatını anlatmaz. Dipnot 54. Vasfi Mahir Kocatürk, Fuzuli, Varlık Dergisi, 15 Haziran 1936, N71, S358. Burada önemli olan Fuzuli'nin eseri ile kendi kişiliği arasında varsayılan farklılık ve şairin bir çeşit yaratma içinde oluşudur. Özellikle ikinci noktada Vasfi Mahir ile Eyüboğlu birleşmektedir. Fuzuli'nin mısralarının onun gündelik hayatını anlatmayışı, yani kendi özelliği ile şiirlerindeki acı ve iniltilerin farklı oluşu ise, eserin şairin hayatından soyutlanarak anlaşılması gerektiğini gösterir. Fuzuli'nin ortaya koyduğu bu soyut çevre hakkında Ekrem Erkmen'in şu sözleri bir açıklama sayılabilir. Bilhassa mevzu ile lisan arasındaki ahenk onun eserlerinde o kadar barizdir ki, deruni alemi lisan kalıbına dökme işinde sanat tarihi ikinci bir Fuzuli gösteremez. Dipnot 55. Ekrem Erkmen, Büyük Türk Şairi Fuzuli, Erciyes Dergisi, Haziran 1939, N16, S278. Burada geçen deruni alem, insanın iç alemi, ruh dünyası demektir. Yazar bu özel dünyayı deruni alem olarak açıyor. Şair bu alemi anlatmak durumunda olduğu için çevremizdeki görünen dış dünyaya göre soyut kalmaktadır. Sayfa 371. Fuzuli için söylenen hayatı ile eserleri arasındaki bağıntısızlığın baki içinde geçerli olduğunu belirten Murat Uraz bunu şöyle ifade eder. Baki samimi bir insandı. Düşünceleri ve konuşması serbest, şen ve zarif idi. Bu şairin ruhen laubali ve biraz havai oluşuna rağmen başıboş hayata ve harabat alemlerine meyli olmamıştır. Vakar ve haysiyetini daima muhafaza etmiştir. Dipnot 56. Murat Uraz, Baki S11. Murat Uraz'ın Baki'nin işretle ilgisinin olmadığı şeklindeki düşüncesine katılırsak, onun sık sık meyhane ve onunla ilgili kavramlara yer verişini bir hayal olarak almak zorundayız. Hayalinde çizdiği bu yapma çevre, hayattan soyutlamalarla elde edilmiştir. Ali Nihat'ın Şeyh Galip için kullandığı bir terim de soyutluğun bir çeşidini ortaya koyuyor. Yalnız itiraf etmelidir ki bu şair çok defa en müdekkik nazarları bile aldatacak, aciz bırakacak bir muğlakiyet arz eder. Dipnot 57. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyh Galip Hayatı ve Şiirleri. CHP Konferansları serisi, kitap 3, S6. Bu cümlede geçen muğlakiyet, çapraşık, anlaşılması güç, anlaşılmaz gibi anlamlara gelen muğlağın mastarıdır. Dipnot 58. TDK Türkçe Sözlük, Muğlak Maddesi. Bunun daha çok bir kavram ve terim adı olması gerekir. Divan edebiyatının anlaşılır şeyler söyleyip söylemediği ifade tarzından kaynaklanır. Somut olarak anlatılmama, bütün özellikleri apaçık ortaya koymama durumu bu muğlakiyete yol açacaktır. Bu bakımdan açıkça ifade etmeme bir soyutluk sayılabilir. Bir çeşit soyutluk olarak değerlendirdiğimiz muğlakiyeti Ali Nihat, Şeyh Galip'in üslubunun en esaslı noktası olarak görüyor. Dipnot 59. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyh Galip Hayatı ve Şiirleri. CHP Konferansları serisi, kitap 3, S6. Sayfa 372. Divan edebiyatının nasıl mahdut bir tefekkür ve tahassüs alemi içinde ilerlediği her edebiyat müntesibinin az çok malumudur. Galip çok defa bu alemin içindedir. Ondan pek nadiren ayrılır. Dipnot 60. AG S6. Galip'in muğlak ifadelerini ukde gibi gören Ali Nihat, şairin eserlerinde görülen her ukdenin bir tekamül sırrını ihtiva ettiğini belirtir. Dipnot 61. AG S15. Tekamülü de şöyle açıklar. Muayyen mefhumların üzerinden asırların geçmesi ve birçok şairlerin onlar üzerinde işlemeleriyle hasıl olan genişliğe ve zenginliğe Galip tevarüs etmiş ve mahdut hecelerden mürekkep olan mısra içine bu cidden geniş tahayyülleri renkli bir ifade ile sıkıştırmıştır. Dipnot 62. AG S15. Ona göre Şeyh Galip, bunu yaparken de çok defa müphem kalmıştır. Dipnot 63. AG S15. Divan edebiyatının ifade gücünü taşıyan dildeki kemali, Tanpınar tarih boyunca işlenişine bağlıyor. Ve bu şiir dili tarih boyunca dövülmüş, incelmiş, renk ve hassasiyet bulmuştu. Bu şiirin en mütekamil sanatlarda ancak bulunabilen bir musikisi, bir ifade tarzı, mevzuna yatışı, eşyası ve canı kavrayışı vardı. Dipnot 64. Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar, Milli Bir Edebiyata Doğru. CHP Konferansları serisi, kitap 19, S42. Burada geçen dövülme ve incelme, kavramların yalnızca soyut birer kelimeye indirgenerek kullanılması demek değildir. İfadeye dikkat edilirse bu kelimeler, kendi dünyalarından soyutlanarak elde edilseler bile söz konusu dil içinde kendine göre bir renk ve hassasiyet kazanmaktadırlar. Bu yüzden Tanpınar, divan edebiyatını Hasan Ali gibi suni kabul ediyor ama harikulade renkli, nüanslı ve tedaileri itibariyle çok zengin olduğunu da ortaya koyuyor. Kadim ve efsanevi Asya tarihiyle, itikatlarıyla, etnik hususiyetleriyle, adetleri, örfleriyle, peyzajı ile, masallarıyla ve her dokunduğu şeye bir masal ve hülya çeşnisi sindiren bin türlü hususiyetiyle bu dili bir telkin ve tedai hazinesi gibi besliyordu. Dipnot 65. AG S42. Sayfa 373. Divan edebiyatı anlaşıldığı kadarıyla Batı edebiyatı veya bu edebiyatı örnek almış diğer edebiyatlara göre önemli farklılıklar göstermektedir. Batı edebiyatının realizm ve onun türevi durumundaki diğer ifade biçimleri onu gerçekçi, tabii yahut bunlara yakın bir kavramla anlatabilecek nitelikte kılmaktadır. Divan edebiyatı ise bu kelimelerle anlatılamaz. Bu farklılık bir yandan onu suçlamaya neden olurken bir yandan da Batı edebiyatı tipi ifadeye somut diyebildiğimiz için onu da soyut kabul etmeye imkan hazırlar. Söz konusu soyutlamalar bir takım kurallara bağlanmakla ifade edilmek istenen hakikatin onu bilenlerce anlaşılması hedeflenmiştir. Divan edebiyatının soyut oluşunu en güzel Latifi'nin şu cümleleri anlatır. Tarikat erbabı ve hakikati bilenler dilinde her lafzın bir manası, her ismin bir müsemması, her kelamın bir tevili ve her tevilin bir temsili vardır. Dipnot 66. Mustafa Nihat Özün, Latifi Tezkiresi'nin mukaddimesi, Çığır Dergisi Aralık 1936, N48, S107. Onun bu genellemesi de gösteriyor ki divan edebiyatındaki her kelimeyi onun kendi kültürü ve dünyası açısından yorumlamak, şairin neler söylemek istediği üstüne gerekli ön bilgi, duygu ve duyarlılıkları kazandıktan sonra düşünmek gerekmektedir. Bu edebiyatta bir kültürün yönlendirmeleri sonucu soyutlamalar yapıldığı için onu somut olarak algılayabilmenin şartı o kültürü tanımaktan geçer. Bu kültürün hakikati bilinince kavramlar da birer birer anlaşılır hale gelecektir. Çorlulu M. Fevzi bu konuda şunları söylüyor. Divan şairleri tabiatın güzelliklerini, hakiki ve mecazi aşkı, vatan ve millet muhabbetini, muhtelif akideleri, hakikatleri, velhasıl her şeyi terennüm etmişlerdir. Dipnot 67. Çorlulu M. Fevzi, Eski ve Yeni Edebiyat Hakkında, Aksu Dergisi, Mayıs 1934, N3-6, S27. Yalnız bu terennüm, Elfaz-ı Mani'de çok yükselme sonucu gerçekleşir. Bu yüzden bu şairlerce meyden, neyden, Leyla'dan, Mevlana'dan maksut, hakiki ve mecazi manaların ne olduğu bilinmedikçe haklarında verilecek hükümler katiyen doğru değildir. Dipnot 68. AG S27.